Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 25. ayrım. 20. Parker Center'ın cam kapısını omzuyla açarken bir yandan da sigarasını yakıyordu. Irving'in anlattığı öykü onu serseme çevirmişti. Boş her zaman emniyet teşkilatında annesini ya da dosyasını bilen birine rastlayacağını varsaymıştı ama bu kişinin Irving olabileceğini asla düşünmemişti. Otoparka doğru yürürken Jerry Edgar'ın Los Angeles Caddesi ile First Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yeşil ışığın yanmasını beklediğini gördü. Herhalde karayolundaki yoğun trafiğe dalmadan önce Code 7 ya da Red Wine'de bir bira içecekti. Hiç de fena bir fikir değildi. Belki de Sheen'le Opel çoktan barlardan birinin taburelerine tünemişti. Boş köşeye vardığında Edgar 1,5 blok kadar ileride First Caddesi'ndeki Code 7'a doğru yürüyordu. İlk kez içki içmek için dayanılmaz bir arzu duyarak adımlarını sıklaştırdı. Bir süre için Church'ü, Mora'yı, Chandler'ı, kendi sırlarını ve toplantı salonunda Irving'in anlattıklarını unutmak istiyordu. Ama Edgar, Code 7'ın kapısına hiç bakmadan yürüdü ve Spring Caddesi'ne geçip Times binası önünden Broadway'e doğru ilerledi. Anlaşılan Red Wine'de gidiyordu. Kafa çekmek için Red Wine de fena bir yer sayılmazdı ama Weinhardt marka birayı yalnızca şişeyle satmaları puan kaybettiriyordu. Başka bir eksi puan da Times'daki kendini beğenmişlerin burayı tercih etmesi ve çoğu zaman polisten çok gazetecinin barı doldurmasıydı. Artı yönü ise Perşembe ve Cuma akşamları saat 6'dan 10'a kadar canlı müzik olmasıydı. Gerçi emekli müzisyenler çalıyordu ama iş çıkış saati trafiğini atlatmak için fena bir seçim sayılmazdı. Edgar'ın Broadway'i geçmesini ve Red Wine'de gitmek için sola dönmek yerine First Caddesi'nde yürümesini izledi. 1,5 blok ileride kalmasını sağlamak için boş, adımlarını yavaşlattı. Bir sigara yakıp başka bir dedektifi izlemenin verdiği tedirginliği düşündü ama vazgeçmedi. İçinde kötü bir his belirmeye başlamıştı. Hill Caddesi'nde sola dönen Edgar, metronun yeni girişinin karşısındaki kapıdan içeri girdi. Hung Jury adlı bar, yalnızca hukuk bürolarının bulunduğu, Fuentes Hukuk Merkezi olarak bilinen 8 katlı binanın girişinde yer alıyordu. Avukatlar çirkin değilse bile, pek de hoş olmayan apartmanı, mahkeme binalarının tümüne çok yakın olduğu için seçmişlerdi. Norman Church davasında tanıklık etmesi için boşa celp göndermesi üzerine, Honey Chandler'ın bürosuna uğramak amacıyla Fuentes Hukuk Merkezi'ne geldikleri gün, Belk anlatmıştı bunları. Hank Jury'nin kapısını geçip hukuk merkezinin ana girişine yönelirken içindeki kötü his midesinde bir boşluk yaratmıştı. Chandler'la görüştükten sonra bir bira içmek için uğradığı barın yerleşim düzenini ve binanın girişinde de bir kapısı olduğunu biliyordu. Bu kapıdan geçip telefonların ve tuvaletlere açılan kapıların bulunduğu bölüme girdi. Köşeye yaklaşıp salona baktı. Boş'un göremediği bir yerdeki müzik setinden Sinatra, Summer Wine adlı şarkısını söylüyordu. Kabarık bir peruk takmış, elinde bozuk kağıt paralarla bir garson kız, ana girişin yanındaki masada oturan 4 tanınmış avukata martini servisi yapmaktaydı. Loş barın gerisindeki barmen ise tezgahın üzerine yaydığı Hollywood Reporter gazetesini okuyordu. Barmenliğin yanı sıra herhalde filmlerde oynuyor ya da senaryo yazıyor diye düşündü Boş. Belki de yetenek avcısıydı. Bu kentte avcı olmayan kim vardı ki? Barmen sigarasını söndürmek için öne eğilince, Edgar'ın, barın öteki ucunda önünde bir bardak birayla oturduğunu gördü. Karanlıkta bir kibrit alevi parladı ve Boş, Edgar'ın yanında oturan Honey Chandler'ın sigarasını yakıp, kibriti Bloody Mary bardağının yakınındaki tabloya atmasını izledi. Kimseye görünmeden geri çekildi. Hill ve First caddelerinin köşesindeki eski ahşap gazeteci kulübesinin yanında beklemeye başladı. Döküntü kulübenin kepenkleri çoktan kapatılmıştı. Karanlık basıp, sokak lambaları yanınca, dilencilerden ve gecenin geç saatlerine kadar ayak takımıyla uğraşacakları Hollywood Bulvarı'na gitmeden önce, buradaki iş adamlarına son bir hizmet sunmak isteyen fahişelerden kurtulmak için epey ter döktü. Edgar, Hank Jury'den çıkıncaya kadar, Boş'un ayaklarının dibinde küçük bir izmarit yığını oluşmuştu. İçmekte olduğu sigarasını da yere atıp, Edgar'ın görmemesi için kulübenin arkasına sığındı. Chandler ortalıkta olmadığına göre herhalde öteki kapıdan çıkıp garajda duran arabasına gitmişti. Edgar da akıllıca davranıp Parker Center'daki otoparka kadar yürümeyi yeğlemişti. Edgar tam önünden geçerken boş yolunu kesti. "Jerry ne iş?" Edgar ensesine bir kalıp buz yapıştırılmışçasına olduğu yerde zıpladı. "Harry ne yapıyorsun? Hey, bir içki içmek ister misin? Ben de içmeye gidiyordum." Boş birkaç saniye yerinde kıvranmasını izleyip yanıtladı. "Sen yeterince içtin. Ne demek istiyorsun?" Boş ona doğru bir adım attı. Edgar gerçekten korkmuş gibiydi. "Ne demek istediğimi biliyorsun. Sen bira içtin değil mi? Hanımefendi de Bloody Mary." "Dinle Harry, bak ben..." "Bana bir daha Harry deme, anladın mı? Benimle konuşmak istediğin zaman boş diyeceksin. Dostum olmayanlar ve güvenmediklerim bana böyle der. Bana yalnızca boş de." "Açıklayabilir miyim?" "Açıklama fırsatı ver bana." "Açıklanacak ne var? Benim canıma okudun. Açıklanacak bir şey yok ki. Bu gece ona ne anlattın? Irving'in bürosunda konuşulanları mı aktardın? Bu bilgilere gereksinimi olduğunu sanmıyorum dostum. Yeterince zarar verildi zaten." "Hayır, o gideli çok oluyor. Ben oturup bu beladan nasıl kurtulacağımı düşündüm. Bugünkü toplantı hakkında ona hiçbir şey söylemedim Harry. Ben hiç..." Boş bir adım daha attı ve Edgar'ı ani bir hareketle göğsünden itip sırt üstü yere yuvarladı. "Bana Harry dememeni söylemiştim," diye haykırdı. "Seni pislik. Sen, biz beraber çalıştık. Her şeyi sana ben öğrettim. Şimdi ben o davada ter dökerken bilgi sızdıranın sen olduğunu öğreniyorum." "Üzgünüm ben. Ya Bremer ne olacak? Gelen nottan ona sen mi söz ettin? Şimdi de gidip onunla mı içki içeceksin? Bremer'la mı buluşacaksın? Ben sana engel olmayayım." "Hayır dostum, ben Bremer'la konuşmadım. Bak, bir hata yaptım, tamam mı? Çok üzgünüm. O kadın beni de aldattı. Şantaj gibiydi. Kendimi kurtarmaya çabaladım ama beni kıskıvrak yakalamıştı, buna inanmalısın." Boş bir an durup ona baktı. Hava iyice kararmıştı ama sokak lambalarının ışığında Edgar'ın gözlerinin parıltısını fark etti. Belki de gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Bu gözyaşlarının nedeni neydi? Aralarındaki dostluğun son bulması mı, yoksa korku mu? Edgar üzerindeki gücünün farkındaydı Boş. Edgar da kurtulamayacağını anlamıştı. Alçak ve sakin bir sesle konuştu Boş. "Her şeyi bilmek istiyorum. Yaptıklarının tümünü bana anlatacaksın." Red Wine'deki müzik grubu ara vermişti. Arka taraftaki bir masaya oturdular. Kentteki diğer yüzlerce bar gibi ahşap kaplamalı karanlık bir salondu. Üzeri sigara yanıklarıyla dolu barın çevresi kırmızı deriyle kaplıydı. Siyah üniformalı, beyaz önlüklü garson kızlar, incecik dudaklarına gereğinden fazla kırmızı ruj sürmüşlerdi. Boş bir duble sek Jack Black'le bir şişe Weinhardt ısmarladı. Bir paket sigara alması için garsona para verdi. Edgar, yaşamanın sınırına gelmiş birinin yüz ifadesiyle bir kadeh Jack Black ve bir bardak su istedi. "Lanet olası ekonomik darboğaz," diye başladı söze Boş'un soru sormasına fırsat vermeden. "Emlakçılık ayağa düştü. Bu işten vazgeçmek zorunda kaldım. Evimiz ipotekliydi ve nasıl olduğunu bilirsin işte dostum. Brenda belirli bir yaşam biçimine alış. Bırak şimdi. Karım bir BMW yerine bir Chevy kullanmak zorunda kaldığı için beni sattığını anlatmanı dinlemek istediğimi mi sanıyorsun? Lanet olsun sen." "Ama öyle değil. Ben..." "Kapa çeneni. Ben konuşuyorum. Sen yalnızca..." İçkiler gelince sustular. Boş garsonun tepsisine bir 20'lik bıraktı. Kara öfkeli gözlerini Edgar'dan hiç ayırmamıştı. "Şimdi saçma sapan bahaneleri bir yana bırak da yaptıklarını anlat." Edgar içkisini bir dikişte bitirip üzerine biraz su içti. İşte şu pazartesi günü akşamüstü, yani Bing'in yerine gittikten sonra ben büroya dönmüştüm. Chandler bana telefon etti. Bir şeyler olduğunu hissetmişti. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama o biliyordu. Yani bize gelen nottan ve bulduğumuz cesetten haberi vardı. Bremer ya da başka biri ona fısıldamış olmalı. Katilin bebekçi olduğu onaylandı mı gibisinden sorular sordu. Yanıtlamadım. Yorum yok dedim. Ondan sonra bana bir şey teklif etti. İpotek senetlerinden ikisini ödeyemedim ama Brenda hala bilmiyor. Ne dedim ben sana? Senin acıklı öykünü dinlemek istemiyorum Edgar. Sana hiç acımıyorum. Bunu anlatırsan beni biraz daha kızdırırsan. Pekala, pekala. Bana para teklif etti. Düşüneceğimi söyledim. Eğer kendisiyle anlaşmak istiyorsam, aynı gece Hank Jury'e gitmemi istedi. Nedeni açıklamamı istemiyorsun ama belirli nedenlerim olduğu için gittim. Evet, gittim. Gidip kendini ona teslim ettin derken, Edgar'ın sesindeki meydan okuyan ifadeyi kırmayı umuyordu Boş. İçkisini bitirip bir tane daha ısmarlamak istedi ama bir türlü garson kızı göremedi. Müzisyenler yerlerini almaya başladılar. Saksafoncuyu görünce, başka koşullar altında burada bulunmayı istediğini düşündü. Ona neler anlattın? Yalnızca o gün öğrendiklerimizi. Ama zaten her şeyi biliyordu. Senin cesedi görünce, bebekçinin işine benzediğini söylediğini anlattım. Çok şey yoktu zaten anlatacak. Üstelik, ertesi gün hepsi gazetede yazıyordu ve bunları Bremer'a anlatan ben değildim. Buna inanmak zorundasın. Yani Chandler'a, benim olay yerine geldiğimi mi söyledin? Evet, söyledim. Bunu gizlemenin ne anlamı var? Boş birkaç dakika düşündü. Müzisyenlerin, Bill Strayhorn'un Lush Life adlı parçasını çalmaya başlamalarını izledi. Oturdukları masa yeterince uzak olduğundan rahatça konuşabiliyorlardı. Bakışlarını salonda dolaştırınca, Bremer'ın barda oturmuş bira içtiğini gördü. Yanındakiler de muhabire benziyordu. Hatta içlerinden birinin, arka cebinden, muhabirlerin hep taşıdığı, bir türlü ceplerine sığmayan, ince, uzun defter görünüyordu. Bremer'dan laf açılmışken işte orada oturuyor. Belki bizim sohbetimiz bitince bazı ayrıntıları seninle tekrar görüşmek ister. Harry, ona bilgi sızdıran ben değilim. Bu kez Harry demesine tepki göstermedi. Bu sahneden sıkılmaya ve yorulmaya başlamıştı. Her şeyin bitmesini ve bir an önce Sylvia'nın evine gitmeyi çok istiyordu. Onunla kaç kez konuştun? Her gece. Seni parmağında oynattı değil mi? Gidip konuşmak zorunda kaldın. Aptallık ettim. Paraya ihtiyacım vardı. Onunla ilk kez buluştuktan sonra beni kapana kıstırdı. Soruşturmadaki tüm gelişmeleri kendisine iletmemi, yoksa bilgi sızdıran kişinin ben olduğumu sana söyleyeceğini ve hatta dahili olaylara bile ihbar edeceğini söyledi. Allah kahretsin, bana 5 kuruş vermedi. Bu gece niye erken ayrıldı? Davanın bittiğini, yarın kapanış konuşmalarının yapılacağını, soruşturmadaki gelişmelerin artık kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Beni başından savdı. Ama her şey burada bitmeyecek. Bunu biliyorsun değil mi? Ne zaman bir plakanın kime ait olduğunu, bir tanığın gizli telefon numarasını, arşivdeki bir adresi öğrenmek istese seni arayacak. Seni avucunda sımsıkı tutuyor. Biliyorum, bunu hallederim. Karşılığı ne oldu? İlk gecenin bedeli neydi? İpotek senedimin ödenmesini istedim. Ne evi satabiliyorum, ne de ipoteği kaldırabiliyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ya ben? Benim ne olacağımı hiç düşünmedin mi? Elbette düşündüm. Boş gözlerini orkestraya çevirdi. Bu kez Strayhorn'un Bloodhound adlı parçasını çalıyorlardı. Saksafoncunun usta olduğu belliydi. Ne yapacaksın diye sordu Edgar. Boş'un düşünmesine gerek yoktu, yanıtını biliyordu. Bakışlarını saksafoncudan ayırmadan konuştu. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Sen bir şeyler yapacaksın. Bundan sonra seninle birlikte çalışamam. Irving'le bu soruşturmayı yürüteceğiz ama son olacak. Bu iş bitince doğruca Pumps'a gidip Hollywood'dan başka bir yere gönderilmeni isteyeceksin. Ama hiçbir şubede cinayet masasında açık bir yer yok ki. Kara tahtaya baktım. Bu görevin ne kadar seyrek rast geldiğini bilirsin. Ben cinayet masası demedim. Yalnızca başka yere gönderilmek istediğini söyleyeceksin dedim. Açılacak ilk kişi aday olacaksın. Anlaşıldı mı? 77. bölgede arabaların peşinde dolaşsan bile umurumda değil. İlk boşalan yere gideceksin. Ağzı açık kendisini dinleyen Edgar'ın yüzüne baktı. Ödemen gereken bedel bu. Ama ben cinayet masasında çalışıyorum. Benim işim bu. Belki de bundan sonra olmayacak. Pazarlık yok. Tabii eğer dahili olaylar soruşturmayla şansını denemek istemiyorsan. Ya sen gidip Pounce'la konuşacaksın ya da ben dahili soruşturmaya gideceğim. Seninle bir daha çalışmak istemiyorum. Hepsi bu. Tekrar müzisyenlere baktı. Edgar sesini çıkarmadan oturdu. Birkaç dakika sonra Boş ona gitmesini söyledi. Önce sen git. Seninle birlikte Parker'a kadar yürümek istemiyorum. Edgar ayağa kalktı ve masanın yanında durdu. Bir gün bütün dostlarına ihtiyacın olacak. İşte o zaman bugün bana yaptıklarını anımsayacaksın. Biliyorum dedi Boş, ona bakmadan. Edgar gittikten sonra Boş garsonu yakalayıp bir kadeh daha ısmarladı. Rain Check adlı parçayı zevkle dinledi. Viski içini ısıtmaya başlamıştı. Polisler ve katillerle ilgili bir şeyler düşünmemeye çalışarak müziği dinleyip sigara içti. Yanında birinin durduğunu hissedince başını çevirdi ve elinde bira şişesiyle duran Bremer'ı gördü. Çıkarken Edgar'ın yüz ifadesinden buraya bir daha dönmeyeceğini anladım. Oturabilir miyim? Yok, dönmeyecek. Ve sen ne istiyorsan yapabilirsin ama ben görevde değilim, yorum yapmıyorum. Yani ağzını açmayacaksın. İyi bildin. Bremer oturup bir sigara yaktı. Küçük ve keskin bakışlı yeşil gözleri dumanın arkasından görebilmek için kısılmıştı. Önemli değil, çünkü ben de çalışmıyorum. Bremer, sen işinden hiç vazgeçmezsin. Şu anda bile yanlış bir kelime söylesem asla unutmazsın. Galiba öyle, ama birlikte çalıştığımız zamanları unutuyorsun. Bazı yazılarımın sana yararı dokunmuştu Harry. Sonra oturup, senin istemediğin biçimde bir öykü yazıyorum, sen de hepsini silip atıyorsun. Şimdi beni lanet olası gazeteci gözüyle görüyorsun. Hiçbir bok unutmadım. Şu anda burada oturuyorsun, değil mi? Benim için yaptıklarını da bana karşı yaptıklarını da anımsıyorum. Sonuçta hepsi eşitleniyor. Bir süre konuşmadan oturup müziği dinlediler. Parça sona ererken garson kız Boş'un 3. duble viskisini getirdi. Bunu açıklayacağımı iddia etmiyorum ama şu not konusundaki kaynağım niçin bu kadar önem kazandı diye sordu Bremer. Artık önemli değil. Kimin bana oyun oynadığını öğrenmek istemiştim. Bunu daha önce de söylemiştin. Birinin sana tuzak kurduğunu söylüyorsun. Gerçekten buna inanıyor musun? Önemli değil. Yarın için nasıl bir öykü hazırladın? Gazetecinin sırtı dikleşti. Gözleri parladı. Yarın okursun. Genelde duruşmayla ilgili. Cinayetleri bir başkasının işlediğini anlatan ifadeni kullandım. Ön sayfada çıkacak. Önemli bir haber olacak. Bu nedenle buradayım. Yazım ön sayfaya girince bir kadeh içmek için hep buraya gelirim. Kutlama zamanı ha? Annemden ne haber? Ondan da söz ettin mi? Harry, eğer bu konuda kaygılanıyorsan unut gitsin. İşin bu tarafını hiç karıştırmadım. Doğrusunu istersen bu nokta senin için hayati önem taşıyor ama bir gazete haberi olarak bence kayda değer değil. Öyle mi? Yani herkesin bilmesi gerekmiyor. Spor programlarındaki sunucuların ikide bir söylediği istatistikler gibi bir şey. Bilirsin işte. 1956 Dünya Beyzbol Kupası'nın 5. maçında solak bilmem kim kaç isabette atış yaptı falan gibi. Chandler'ın annenin öldürülmesinin senin şu herifi vurmanın ardındaki neden olduğunu iddia etmesi bence gereğinden fazla özel yaşama tecavüz sayılır. Boş başını sallamakla yetindi. Yarın sabah yaşamının bu sırrının milyonlarca gazete okuru tarafından paylaşılmayacağını öğrendiği için mutlu olmuştu ama aldırış etmez gibi davranmaya çalışıyordu. Ama şunu da söylemem gerekir diye devam etti Bremer. Senin aleyhine bir karar çıkarsa ve jüri annenin ölümünün intikamını almak için bu herifi öldürdüğünü kabul ederse, bu olay haber değeri kazanır ve kullanmaktan başka çarem kalmaz. Boş tekrar başını salladı. Adil bir davranıştı. Saatin ona yaklaştığını fark edince Silve'yi araması gerektiğini düşündü. Orkestra bir parça daha çalmaya başlamadan önce buradan çıkmalıydı yoksa müziğin büyüsüne kapılıp kalacaktı. İçkisini bitirip ben gidiyorum dedi. Ben de dedi Bremer, birlikte çıkarız. Dışarı çıkınca gecenin serinliği, viskinin boşa verdiği uyuşukluğu alıp götürdü. Bremer'a iyi geceler dileyip ellerini ceplerine soktu ve yürümeye başladı. Harry, Parker Center'a kadar yürüyecek misin? Gel atla, arabam şurada. Bremer'ın Redmine'ın tam önüne park ettiği Le Sabre model arabasının sağ ön kapısını açmasını izledi. Teşekkür etmeden arabaya bindi ve uzanıp sürücü kapısının kilidini açtı. İçkili olduğu zaman hiç konuşmak istemediği bir düzeye gelir, içe kapanır ve konuşanları dinlerdi. Parker Center'a kadar uzanan 4 blok boyunca Bremer konuştu. Şu Money Chandler, ilginç biri değil mi? Bir jüriyi etkilemeyi çok iyi biliyor. Kazanacağını düşünüyorsun değil mi? Çekişmeli olacak Harry, öyle sanıyorum. Günümüzde Los Angeles emniyetine karşı alınan cezasız kararlar çok moda. Ama yine de kadın para kazanacak. Ne demek bu? Daha önce federal mahkemeye hiç çıkmadın mı? Hayır, bunu alışkanlık haline getirmek istemiyorum. Yurttaşlık hakları davasında eğer davacı kazanırsa, davalının ödemesi gereken karşı tarafın avukatlık ücretini devlet öder. Sana garanti veriyorum Harry, yarın kapanış konuşmasında Moni, jüridekilere tüm yapmaları gerekenin senin hatalı davrandığını kabul etmek olacağını söyleyecektir. ve 1 dolarlık tazminata karar vermelerinin bile yeterli olacağını ekleyecektir. Jüri bunu kolay bir çıkış yolu olarak görecektir. Senin kusurlu olduğunu söyleyip 1 dolar tazminat ödenmesini isteyeceklerdir. Davacı 1 dolar tazminat alsa bile Chandler'ın avukatlık ücretinin faturasını devlete çıkaracağını jüri bilmeyecektir. Çünkü belki bunu açıklaması yasaktır. Tabii avukatın faturası da 1 dolar değil, yüz binlerce dolar olacaktır. Böyle bir oyundur bu. Pislik. Evet, adalet sistemi böyle işler. Bremer otoparka girdi ve boş, ön tarafta duran Caprice'ni işaret etti. Araba kullanabilecek misin diye sordu Bremer. Sorun yok. Boş tam kapıyı kapatırken Bremer onu durdurdu. Hey Harry, kaynağımın adını veremeyeceğimi ikimiz de biliyoruz. Ama sana kim olmadığını söyleyebilirim. Üstelik hiç tahmin etmediğin biri olduğunu da söyleyebilirim. Anlıyor musun? Eğer Edgar ya da Pans'ı düşünüyorsan vazgeç. Kim olduğunu asla tahmin edemeyeceğin için hiç üstünde durma, tamam mı? Boş başını sallayarak kapıyı kapattı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 274. Devamı 26. ayrımda.